Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Bu hafta aslında ben başlayacaktım sanki.
Geçen hafta sen başladın zaten.
Ben başladım.
Evet.
Ha, tamam, oldu o zaman.
Bu hafta var mı Türkiye'den haberlerimiz? Sen konuşmak istememene rağmen gene ben şey yapayım. Gündem var mı? 8 Mart Kadınlar Günü falan oldu.
Ben pas geçme hakkımı kullanıyorum.
Çok depolitize görüyorum seni.
Biz buna otosansür diyoruz. Depolitize demiyoruz. Tam aksine oldukça politizeyim. Ama otosansür uyguluyorum kendime. Koşullar gereği.
Ha, tamam. Geçmiş Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayalım dinleyicilerimizin.
Evet.
Onun dışında da Türkiye'de işte gene kavga, dövüş, evet, hayır devam ediyor.
Ben konularım bende çok bu hafta.
Ben en azından daha çok okuyorum sanırım. Yani ben arada sırada gün içinde okuyorum.
Fırsatın oluyor demek istiyorsun.
Demek oluyormuş yani.
Aha, çünkü ben şöyle hemen bunun üzerine tabii ki bir cevap hakkı doğdu sanki. Ben okuldan geliyorum. Direkt oğluma koşuyorum. Uyutuyorum, uyanıyor. İşte maması, şusu, busu, aktarıyorum. O sırada tabii ki Mehmet çalışma odasında. Değil mi Mehmet?
Hı hı,
dinliyorsun aynen. Değil mi beni?
Dinliyorum.
Mesela okula gitmediğim zamanlarda da bugün olduğu gibi dersimin olmadığı zamanlarda ben gene öncelikle her zamanki gibi poyrazımda sonra kalan vakitlerde işte ancak ilgilenebiliyorum. Mehmet her zamanki gibi çalışma odasında. O yüzden sen daha çok okuyorum dedin. Bana dokundu.
Neyse bakalım. Şimdi Skillshare diye bir firma. Sanırım bu gene bir yazılım firması.
Skillshare
diye. Bunun CEO'su bir makale yazmış Medium'da. Geleceğin iş hayatı ile ilgili heyecan duymamız gereken 7 konu diye. Sıkıcı, rutin işler ölüyor. Yani
bankacılık gibi.
Her türlü ofis işi artık yavaş yavaş azalıyor. Yani teknoloji geliştikçe aynen benim yapmaya çalıştığım gibi, yaptığım gibi demeyeyim. Yapmaya çalıştığım gibi insanlar evlerinden çalışacaklar diyor.
Kendi hani bu, işinin patronu olacaksın.
Bir kısım kendi işinin patronu olacaksın. Belki de işte bankacı olacaksın ama bankaya dışarıdan hizmet veriyor olacaksın. O gün hani sisteme bağlanacaksın. Tıkır tıkır işini yapacaksın. Sonra logout olacaksın. Yani artık her yer birbirine bu kadar çok bağlandığı için ofislerde, masa başlarında çalışma hayatı azalıyor.
Fiziki ve bu, olarak orada zaten bulunmak evet. Zorunda değilsin.
Ve evet aynen öyle. Onun dışında da freelance yani serbest çalışan sayısında da çok büyük artışlar olacak diyor. Yani herkes retoucher olmayacak ama herkes farklı şekillerde bir serbest çalışan olma yolunda ilerleyecek. Çünkü diğer işleri farklı mesela taksicilerin yerine artık
Uber
ve sürücüsüz araçlar almaya başlayacak. Hı hı. Bir örnek. Yani birçok standart işi böyle robotlar veya da akıllı AI dediğimiz sanal zeka tarzı yazılımlar alacak diyor.
Doğru şeyi söylüyor. Mesela bir gün diyorum mesela Starbucks'a gidiyorsun ya da işte Cafe Nero'ya. İki genç gecenin 10'unda 11'inde böyle bilgisayar başına geçmiş bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar bunlar diyorsun. Meğersem yazılım yapıyorlarmış. Hmm. Anlatabiliyor muyum? O yüzden senin demin dediğin yani insanlar böyle farklı işler buluyorlar. Uygulama yapıyorlar. Onu satıyorlar. Şirket kuruyorlar. 5 liraya sonra 5 milyon liraya satıyorlar. Böyle. Abi, biz bir YouTube kanalı yapamadık. Mehmet senelik bak kaç milyon dolardan alıyoruz.
Evet. Mesela bir örnek vermiş. Bir Çin'de bir fabrika çalışanlarının %90'ını robotlarla değiştirmiş. Sonuç üretim kapasitesinde %250 artış, hatalı ürün sayısında da %80 düşüş yaşanmış.
Evet, Çin robotları bir de Kore inanılmaz derecede abanıyorlarmış robotlara. Ben bu Ufuk Tarhan'ın kitabını okuyorum ya orada hı-hı yazıyor.
Bir de mesela şöyle bir istatistik paylaşmış. 20 yıl içinde Amerika'daki %45 iş var olan işin %45'ini robotlar yapıyor olacakmış.
Doğrudur.
Ve işte burada hemen bir liste çıkarmış. En çok hangi işleri robotlar alacak? İşte telemarketing. Telefonla işte hani çağırıyor, evet, arıyor. Zaten onu robotlar aldı bile.
Tele sekreter.
Muhasebe işleri. Satış işleri. Zaten online e-satış siteleri var. Hani bunları sen gittiğinde artık biz bir ülkede görmüştük. Gene otomat gibi böyle büyük bir şey.
Pankekler satılıyor.
Pankek değil. Market ürünleri. Ben mi gördüm acaba? Fransa'da gördüm. Kasino. dev böyle bir Migros gibi.
Kısmı süpermarketini biliyorum.
Ha, onu şeyini yapmışlardı. Böyle dev gibi bir şeyin üzerine ekran
sen
görüyorsun.
Sen bensiz kasinoya ne zaman gittin bakayım?
Ya o zamanlar tanışmamıştık.
Ta o zamanlarda varmış.
Evet. Yani bir sürü şeyi sığdırmış ama hiç robotların en az şu anda işi almasını az olacağı şeyler, sektörleri en azından şu anda bu işlere girmek isteyen gençler varsa hani en azından işleri daha garanti. Terapistler. Evet. Diş hekimleri, antrenörler, kimya mühendisleri en şey. Ondan sonra editörlerden sonra başlıyor şeyler. Aktörleri bile koymuşlar yani.
Ne yapacağım? Robotlar mı geçecek?
Hayır. Muhtemelen bilgisayar ortamında hiç aktöre gerek kalmadan canlandıracaklar.
Hmm. Onu övmeme oldu. Al bak.
Sonra daha önceki hızlıca madde 2'ye geçeyim. Diyor ki robotlar o kadar çok artacak ki insanların işsizlik çok fazla olacak. O yüzden de herkese standart bir maaş bağlanacak. Hani bu Finlandiya'daki falan olay. Yoksa hani insanlar açlıktan gider diyor. Hani en azından herkese minimum bir devletin maaş bağlaması gerekecek gibi bir öngörüsü var.
Tabii peki nüfus arttıkça bunu nasıl yöneteceksin? Yani işte robotlaşıyorsun. Tamam. İşsiz kalan insan sayısı artıyor. Bir yandan üreme devam ediyor. Yani insanlar
ürüyor. Evet. Ve onların yiyecekleri falan var.
Evet. Sosyal bunlar güvenlikleri, her şey yani.
Ama işte birçok şeyi de robot yaptığı için onların da maliyeti çok düşmüş durumda. Ve eğer devlet bu insanlara para vermezse onların harcayacak parası olmaz. O zaman o üretileni alacak başka kimse bulamaz. Evet. Yani ekonominin büyümesine şey yapılmaz. 2020 yılında Amerikan ekonomisinin %50'sini freelancerlardan oluşacağı öngörüsü varmış. Evet.
Slovenya'da durum nasıl?
Nereden çıktı Slovenya? Allah'ım.
50 bin euro koyarsan sana oturma izni veriyormuş Slovenya. Oradan çıkmış olabilir.
Madde 4 senin sektörünle ilgili. Eğitim sistemi, üniversiteler falan çöküyor diyor.
Zaten uzaktan eğitim, online eğitim. Öncesinde evet. Ben dersi yüklüyorum. Öğrenciler işte dinleyip, izleyip sonra sınıfa geliyorlar. Onu mu kastediyorsun?
Şöyle, Amerika'daki istatistikler 2010'dan 2016'ya kadar college, biliyorsun Amerika'da üniversite ve college aslında aynı şey. College biraz daha az, dekanlık olan. Üniversite olduğunda tıp, hukuk hepsinin olması gerekiyor. Kalıcı olduğunda mesela ekonomi alanında oluyor. London School of Economics oluyorsun. Sırf ekonomi alanında çalışıyorsun. O zaman kalıcı oluyorsun. Amerika'da 2010'dan bugüne kadar düşen öğrenci sayısı 812 bin. Yani kaydet olan öğrenci sayısı 812 bin azalmış.
Bunun uzaktan eğitimle mi alakası var yoksa
bunun birçok
pahalı olması.
Bunun evet birçok sebebi varmış. Birincisi işte okulların pahalı olması ve insanların o okullardan mezun olduktan sonra buldukları işlerle o okulların borcunu ödeyememesi. Yani insanlar ben Harvard'da hukuk okursam şu kadar maaş alıp deyip hala Harvard'da başvuruyor ama başka bir okul olup onun fiyatıyla oradan mezun olduktan sonra geleceği işten aldığı parayla o borcu ödeyebilip bilemeyeceğine bakıp girip girmemeye karar veriyor. Bunun en acı durumu Amerika'da University of Phoenix'miş. Phoenix şehri güzel bir şehirdir. %54 düşmüş öğrenci kayıtları. Üniversite batar yani.
Evet. Kötü bir haber bu. Ben hemen bir başka dala altın bilezik yapmalıyım yani kendime. Öyle mi diye.
Evet.
Uyarıyor musun?
Madde 5'i hızlıca geçiyorum. Eski organizasyonlar olmayacak diyor. Hani hep yukarıda bir CEO, altında genel müdür yardımcıları böyle bir ağaç sistem olur ya. Artık organizasyonlar dağınık olacak diyor.
Desantralize.
Evet. Bu da aynen internet gibi bulut üzerinden. Herkes yapacağı işi yapacak. Belki sen birine bir işte emir verirken başka bir işte
emir alan
pozisyonda olacaksın.
Güzel.
Gibi. Bütün dünyanın 2/3 daha internet bağlantısı yokmuş.
Evet.
Ve bunun hani mutlaka gerçekleşeceği yani bütün dünyaya özellikle Afrika ve Asya'ya internetin geleceğini söylüyor bu makale. Ve herkes böyle gelecekte ve son madde gelecekte insanlar yetenek ve çabalarına göre fırsatlar daha çok yakalayacaklar diyor. Çünkü bu hani işte online eğitim artık mesela biliyorsun ben mesela Photoshop'u biliyorum ama After Effects veya da Adobe Premiere'i hiç bilmiyorum. Photoshop'u daha bilgiyi daha arttırmam online mümkün oluyor ama bilmediğim bir şey üzerine de bir ders alıp çok rahat öğrenmeye başlayabiliyorsun. Artık yerinden kalkıp bir okula gitmene gerek kalmıyor birçok şey için diye düşünüyorum.
Doğru. Yani böyle gidebilir. Ne yapacağız? İşsiz mi kalacağız? Evet.
Ben freelance dünyasında ilerliyorum. Benim yapacağım şey henüz YouTube bilgisayarlar yapamaz abi. Yani.
Ha? Bir YouTube kanalı açayım.
Sen duydun böyle şeyleri.
Ya ben duydum ama onu gerçekten şimdi herkesin dünyada kaç kişinin, kaç milyon kişinin YouTube kanalı var. Bu kazanan insanlar nasıl buna yapmışlar? Esas onu anlamak lazım. İşte. Yani bir kişi olayı anlarsam ben tamam, yapabilirim.
Bir
yani.
İncele bu olayı.
Bir inceleyeyim. Değil mi?
Evet.
Mesela şimdi senin ortağın yukandı diyor. Atıyorum işte bilmem kişiyle yemek YouTube kanalı açıyor.
O kişi kendisi istiyor ama.
Tamam.
O kişi için yapılacak. Yani o kişiye...
Ha, Gökhan yapmayacak, sunmayacak yani.
Hayır. Ha, Gökhan teknik alt yapısını yapacak.
Ha, tamam.
O kişi kendisini ücreti mukabili çektirtmek istiyor yani.
Ha, tamam. Ben de dedim ki ne alaka şimdi kızla sunacak. Dün garip gelmişti. Demiş, şimdi anlaşıldı. Evet.
Çünkü herkesin o teknik alt yapısı yok. Sen şimdi evde bizim evde var diye şey diye
herkes düşünme. Herkes de evet var sanıyorum. O zaman ben bu teknik altyapıyı senden ödünç alayım. Nasıl fikir?
Müthiş.
Ben de YouTube kanalı için. Bir de konusunu belirlersem tam olacak. Tamam. Hiçbir eksiğim yok. Bir tek konum kaldı.
Ve her hafta o konuda güzel. Şey yapacaksın.
Az podcast'ten ayrılırım Mehmet. Sinemden yetişemem. Kariyerim el vermiyor.
Podcast'te talep 2500'de saplandı kaldı.
76 bin, 80 bin belki YouTube'da bulabilirim yani.
Bizim millet bütün dünyada öyle. Herkes YouTube'u daha çok yani konuşulsa bile o videoyu görmeyi tercih ediyorlar.
Bir de sana geçen gün paylaştık ama podcast'te paylaştık mı hatırlamıyorum. İşin magazinsel kısmı tutuyor sevgilim. Yani biz işte bu podcast'ın doğduğu zamanı ve o biraz mücadelemizi anlattık. Yani dinlemeyen kalmamış. Yani ben okula gittim benim öğrenciler falan. Hani biliyordu hocam çok sevindik dediler. Önce anlamadım. Meğerse podcast'inizi dinledik falan diye. Yani o kadar tutuyor ki biz burada nelerden bahsediyoruz? Google diyorsun, işte bir çeşit inovasyonlardan diyorsun. Ben şimdi birkaç haber söyleyeceğim. Onlar akılda kalmıyor yani.
Kavga edelim, rating artar. O sırf o için evlilik programlarında yani. Yapılır ya.
Evet. Ben hadi, haberime geçeyim mi? Şimdi benim haberim şu, Budapeşte adaylıktan vazgeçiyor. Sence ne adaylığından vazgeçebilir?
Bilmem ki. Olimpiyat değil.
Evet. 2024 olimpiyat adaylığını geri çekmiş. İnanmazsın. Budapeşte sonuçta Macaristan hükümeti komiteye, Macaristan Olimpiyat Komitesi'ne 2024 olimpiyat adaylığını geri çekmesini tavsiye etme kararı almış. Bu sanıyorum bütçesel bir olay. Ve Budapeşte'nin çekilmesinin, resmileşmesinin ardından iki aday kalmış. Kim bunlar biliyor musun? Fransa, Paris. Amerika, Los Angeles. Fransa'nın değişimine. Los Angeles kenti aday olarak kalmış ve bu adaylık süreci de 15 Eylül 2017'de karara bağlanacak imiş. Almanya'nın Hamburg kenti de daha önce çekilmiş ama referandum olmuş. O sebepten çekilmiş. Roma'da da Roma'da maddi kaygıları gerekçe göstererek çekilmiş. Yani aslında 5 aday varmış. Bak İstanbul'un artık esamesi okunmuyor.
İstanbul artık olur mu bilmiyorum. Bu kadar şeyle terör falan olayıyla
hem terör, hem kabul edilmez. Bu kadar trafik. Ben giderim zaten. Olimpiyatlar olursa ben İstanbul'da kalmam.
Niye canım? Gitmez misin oyunları seyretmeye?
Aha, gidene kadar 5 saat, dönene kadar 10 saat. Bir de o geliyor. Yap oğlum.
Evet. Başka?
Var.
Şimdi kısa bir haberdi o yüzden sana...
Teşekkür ederim. Bir moderatörlük böyle şey hissediyorum. Hemen bir sonraki haberime geçeyim. Eğer iPad'deki sayfam açılırsa. Evet. İstanbul'daki sürücüler her yıl bir hafta yani 175 saat trafiğin açılmasını bekliyorlarmış Mehmet. Allah'tan biz o trafiği çok çekmiyoruz. Yani bir evden çıkmıyoruz.
Eskiden çok çekiyordum. Sen şimdi artık bu işle...
Benim işimle evim çok şükür hep yakın oldu. Zaten ya yurt dışındaydım. Buraya geldim. İdealtepe Suadiye arası çalıştı. Ya da şimdi Bostancı işte Kayış'la Yeditepe arasında gidip geliyorum.
Ama trafiği de çıktığımda bu nasıl çekilir şey diye her zaman da düşünüyorum. Yani her gün daha artıyor. Yani her hafta mı diyeyim daha arttığını hissediyorsun.
Ama ben sana bak büyük konuşmayayım. Hani büyük lokma yutup büyük konuşma derler ya. Hani sen böyle sabahın yine böyle 5'inde 5.45'ine kalkıp yollara düşen bir işin olsaydı. Benim de mesela ben de atıyorum Bahçeşehir Üniversitesi değil de daha uzaklar mesela Okan Üniversitesi'ne falan gitseydim. Yani böyle çok trafikte cebelleşseydim. Ben başka yere taşınmayı, iş ve ev hayatımı değiştirmeyi kabul ederdim. Çünkü hani bakar mısın? Yani bunca saatlerin gidiyor hayatında.
Tabii.
Ve sen trafiktesin, hiçbir şey yapmıyorsun. Podcast'ı dinle, o da 30-40 dakika bir yere kadar.
Sesli kitap dinleyin.
Sesli kitap dinle, tamam ama yani hayatından gidiyor. Belki başka bir hobi yapacağım, belki spora gideceğim. Gidemiyorsun. Gibi. Şimdi bunu peki yayınlayan hangi kuruluş? Avrupa'nın en büyük navigasyon firması TomTom. Bak TomTom mahallesi de mi vardı?
Evet, alakası yok ama.
Alakası yok. Bu firmanın adı ama şu an a problem occurred with this web page so it was reloaded. Uyarısını evet. Rapora göre 2008 yılından itibaren dünyada trafik sıkışıklığı %23 artmış. 2016 yılında ise 2015'e göre gene %10 artmış. Ama bunlar farklı. Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, Güney Amerika'da bunlar farklı artışlar var. Yalnız Meksika'nın başkenti Meksiko birinci sırada şehirler bazında baktığımızda. Orada %101 oranında artmış trafik sıkışıklığı.
Bunlar ölmüş gitmiş
haberleri. Bunlar ölmüş, aynen öyle. İşte Jakarta, Bangkok, Bükreş var. %49'da da İstanbul takip ediyormuş.
Bir önceki haberimle ilintili. Tabii beni hani yaptığımı dinleyin ama söylediğimi yapmayın misali. Yapmadan önce emin olun. Bu da zaten bu makalede Amerika'daki koşullar dikkate alınarak.
Ay gene mi işi terk etme üzerine?
Terk etme üzerine ama daha çok Amerika'daki durumu özetliyor. O bir önceki makaleyle ilintili olarak.
Sen böyle her hafta millete dol dol yapıyorsun. İşinizi terk edin şöyle mutlusunuz yok, yok, böyle.
Bu ama onu bak... değil. Bu Amerika'daki durumu anlatmak için söylüyorum. Şöyle 1992'den beri Amerika'daki maaşlar 18-35 yaş aralığında çalışanlar için düşmüş. 36.000'den 33.000'e. Yani maaşlar Amerika'da da eriyormuş. Türkiye'de de olduğu üzere. Yeni yaratılan işlerin Amerika'daki %94'ü part-time veya da freelance işmiş. Yeni çıkan işlerin. Yine Amerika ama özelinde. Türkiye'de öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şöyle söylemiş ve her yeni çıkan sektör başka bir sektörü de yok ediyormuş. Mesela demiş ki Zipcar'ın kuran kişi Robin Chase. Kendi sürücüsüz otomobiller her yere geçtiğinde, her yere çıktığında otomobil endüstrisinin %90'ı yok olacak. Yani otomobil üretiminin %90'ı yok olacak. Çünkü niye? Çünkü insanların artık otomobil satın almasına gerek kalmayacak. Sen cep telefonda araç istediğin zaman satın almayacaksın. Yeni bir araç çağıracaksın. Araç gelecek.
Şoförsüz
işte. Sürücüsüz araç ben diyoruz.
Sürücüsüz araçlar.
Yani bir çeşit aslında taksi ama senin belki aboneliğin olacak. Hiç otoparkla falan uğraşmayacaksın. İhtiyacın olduğunda hangi firmadan aboneysen onu çağıracaksın. Gelecek, bineceksin. İstediğin yere gireceksin, götürecek. Böyle çalışacak diyor. Yani onun bakımıyla şeyle uğraşmayacaksın diyor. Ve otomobil endüstrisinin %90'ı gidince sigorta sektörü yok olacak diyor. Çünkü kasko, masko artık bunların birçoğu gereksiz hale gelecek. Ve daha da sonra petrol sektörü çökecek diyor. Çünkü artık bu araçların çoğu elektrikli araç olacak diyor. Bu Shell'dir, BP'dir. Bunlar başka bir şeylere kendilerini aktaramazlarsa Kodak'ın durumuna düşecekler kısaca. Hani nasıl film dijital makineler çıktığında Fuji kendini adapte etti demiştik önceki bölümlerde, Kodak edemedi. Eğer Shell, BP gibi firmalar adaptasyonu yapamazsa onlar da yok olacak. Ve C maddesi işte productivity for robots diyor. Yani üretim productivity ne olarak çevirebiliriz?
Productivity işte üretim, production, üretkenlik.
Üretkenlik robotlar için diyor. Ve birçok işte hani Amazon'un dükkanını gördük. Kasiyerleri kaldırıyorlar. Artık otomatik hiçbir kasiyer çalıştırmadan şeyi çalıştırıyorsun. İlginç bir makale gene. Ve en sonunda Amerika için gene konuşuyor. Patronu sizi kovması gerekecek diyor. Yani 2020'ye kadar. Gene hep 2020 konuşuyorlar. Bizde 2023 hedefi var. Amerika'da da 2020 hedefi var nedense.
Evet. Aslında daha uzun vadede hedefler konulmalı da. Bizde derken 2023 bizim hedefimiz değil yani.
O işte hep sürekli işte Türkiye'nin 100. Cumhuriyet'in 100. yılı işte sebebiyle.
Bir şey mi değişecek merak ediyorum. Evet. Benim haberim çok enteresan.
Hadi bakalım.
Bak sen içinden daha enteresan. Hadi bakalım. Şöyle ki bu Stuttgart'taki rezidentler yani Stuttgart sakinleri diyeyim oturanlar ne yapmışlar biliyor musun? Biz hava kirliliğinden etkileniyoruz. Çok kötü zarar görüyoruz. Sağlığımız bozuluyor. Bunun için de belediye başkanına dava açmışlar. Çünkü Ocak ayında Avrupa Birliği limitlerini tam 25 kez zorlamış yakalamış yani hava kirliliği. Çok tehlikeli boyutlarda. Dangerous air quality deniyor işte. Tehlikeli hava kalitesi. 25 sefer böyle. Ve işte bu farklı mahallelerde mesela işte burada isim de vermiş mesela. Susan Yalov. Gezerken işte yürüyüş yaparken çok bir öksürük hissetmiş. Göğüs ağrısı falan. Nefes alamamış. Bir başkası böyle gene solunumla ilgili şikayetleri olmuş. Bunlar böyle toplaşıp belediye başkanına dava açmışlar.
İşte onların sıkıntıları farklı oluyor bizim sıkıntılar.
Ben yani haberin çok detayına girmiyorum. Kısaca olay bu yani. Tamam. Lokal medyada da yerel medyada da bayağı bir haber olmuş. Bu kadar kirli ama hep sanayi şehir tabii.
Evet.
Bir de basende böyle küvezde yer alıyor. Grunov da öyledir. Sen gördün tabii Granoğlu. Ben seni getirdiydim. Şeydi değil mi?
Evet. Şimdi ben kendi haberime geçeyim.
Geç.
Online gizliliğinizi korumak için 5 önlem diye bir makale. İngilizceden hemen şey yapıyorum. Birincisi artık devletler her şeyleri takip etmeye çalışıyorlar. Senin hangi siteye gittiğini takip edip senin buradan karakterini, düşünce yapını bile öğrenebilirler. Senin neye kime oy vereceğini. Bunun için de kendinizi artık gizleyin diyorlar. Önemlisi işte VPN servisleri kullan diyor. Bizim Türkiye'de bildiğin üzere VPN servisleri devlet tarafından mümkün olduğunca yasaklanmaya çalışıyor. Daha önce söylemiştik Google insanların yaptığı aramaları kaydediyor ve senin oradan bir profilini çıkartıyor. Hatta bir web sitesi var Google'ın içinde. Seninle ilgili bildiklerini de görebiliyorsun. Tabii onu da açıklıyorlar yani. Senin yaptığın aramalara göre bu. Bende vardı o link. Yani gidip senin işte neler aradığını falan hepsini görebiliyorsun şey olarak. Diyor ki telefonlarınızda veya da başka yerlerde şifrelerinizi biraz uzun tutun diyor. Bir örnek vermiş. Mesela cep telefonunu 4 karakterli numara ile koruyorsan bunun bir bilgisayarın çözmesi bu şifreyi 7 dakika alıyormuş. Eğer alfanümerik ise yani hem harf hem numara ise 19 saatini alıyormuş. Yine 4 karakterse. Ama sen bunu 6 alfanümerik yani harf veya da rakam olup 6 karaktere çıkartırsan bilgisayarın bunu çözmesi 103 sene alıyormuş. 103 yılda çözebiliyormuş.
Çok farklı.
Evet işte çünkü rakam olduğunda 1 ile 0 arasındaki 10 tane şey var. Alfanümerik olduğunda rakamlar artı alfabedeki 29 harf var. 29 harf artı 10 rakam 39 harf. 39 çarpı 6 hane bunların her biri olabilir. Bunun bir de büyük küçük olma ihtimali var. permütasyon vardı lise zamanları. Evet, hatırlar mısın?
Çok hatırlarım. Çok zorlanmıştım.
Böyle 49 çarpı 48 çarpı 47 diye ilerler. Yani kaç milyon kombinasyonu olur diye.
Peki şu 72 yıl gene alt karakter olup da ne fark ediyor 103 ile 72 arasında?
Diyor ki eğer orada anlamadı. Ha, alfanumerik artı, bence bunu yanlış yazmış. 103 sene alfanumerik artı case sensitive, yani büyük küçük harf olduğunda bilgisayarın çözmesi 103 sene, öteki türlü 72 yıl. Sen bunu insan olarak yapmaya çalışırsan 2700 senede çözersin elle diyor.
Valla benim bilgisayar şifresi 6 karakterli. Hiç öyle o kadar komplike değil yani.
İşte kötü bir şey. Bilgisayarlarınızı sürekli güncel tutun diyor. Bütün yamaları indirin diyor. Bunu senin yapmadığın bir şey.
Diğer bilgisayar.
Evet, çünkü evet bir bilgisayar gelince.
Geldi. Sizinle oynuyorum şu an.
Phishing e-postalarına çok dikkat edin diyor. Ben bugüne kadar hiç yakalanmamışımdır. Hani kekleme e-mailları. Hesabınız şuraya tıklayın. Hatta Squarespace'ten bile gönderildi, hatırlıyor musun? Şifrenizi girin, bir kontrolünü yapacağız falan gibi. Wi-Fi şifrelerinizi.
Bak, yeri gelmişken bugün podcast'te bahsedelim dedik. Şimdi bizim internette sorunumuz vardı.
Neyse, bir haftadır.
Bir haftadır. Böyle günde 2-3 defa devamlı eve görevler geliyor. Artık Poyraz böyle alıştı falan hepsinde. Sonra neyse, biz işte kutuyu değiştirdik. Yeni kablo çekildi falan. Böyle sıfır tertemiz bir sistem. Sonra Mehmet ona nasıl bir güvenlik ayarı yapmışsa bir ayar çekti. Biz bile giremiyoruz yani o kadar. Eve geldik, internete bağlanamıyoruz. Neden? Mehmet dedi ki, çünkü acayip bir güven sistemi kurmuşum ben buraya diye. Biz giremiyoruz. Neyse, sonra düzelttim de internetimiz gene var ama bir an böyle ödüm patladı. Yani kendi güven sistemini ya unuturdu da çözemezsen ne olacak?
Resetlersin. Tekrar kuracaksın sıfırdan, şey yaparsın.
Ne gereği var?
Resetleme işi var.
Biz ama, yani...
ama bizdeki şifreler, Wi-Fi şifreleri sıkıdır zaten bizim evde.
Evet. Sıkının da ötesinde.
Evet, geç haberine bakalım.
Yani benim haberim şu. Yani sağ olsun bu birkaç haberimi, şu Stuttgart ve şimdiki haberimi bizim gene asistan Gökhan gönderdi.
Asistanlar sana çalışıyor yani. Biz kendimizle uğraşıyoruz.
Gökhan sadece takip ediyor. Arada o aklına geldikçe bana mail atıyor. Daha birçok var da. Hepsini de okuyamıyorum. Şimdi Türk vatandaşlarına ceza ile vergi uygulaması. Çok yaşa Poyraz. Çok yaşa anneciğim. Şimdi... Bu Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadele önlemleri kapsamında 2012 yılında bir karbon salınımı vergisi olayını başlatmış. Şimdi birçok ülke tarafından tabii tepkiyle karşılandığı için uygulanmıyormuş ama İsveç hükümeti bir tasarı hazırlamış. Demiş ki ekstra hava, bu karbon salınımı, hava taşımacılığı karbon salınımını arttırdığı ve neden olduğu için de ekstra havalimanı vergisi alalım demiş. Şimdi bütün oranlar hesaplanmış. Mesela Avrupa Birliği ülkelerine seyahatte kişi başı 8,5 euro vergi uygulanırken Türkiye için miktar ne kadar belirlenmiş biliyor musun? 29,5 euro. Yani mesela Yunanistan'ın 8,5 euro. Sonra buradaki Türkiye'nin en büyük tur operatörlerinden DETUR, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlığa başvurup düzeltilmesi talebinde bulunmuş. Mesela bak, bu hiç haberlerde yer almadı.
Evet.
Böyle CNN Türk'ün haberi. Tarihi 7 Mart. Yani bu, ben gazetede de okumadım bunu.
Enteresanmış gerçekten.
Acaba bilhassa mı işte göstermiyorlar yani bu tür haberleri? Ya da Türkiye'nin doğru düzgün bir dış politikası yok, bunun farkında mı değiller? Hani haberciler sordu Dışişleri Bakanlığı'na, onlar bunu bilmiyorlar mı? Haberleri mi yok bilmiyorum.
Fahiş fiyat gerçekten.
Fahiş fiyat. Dışişleri politikası deyince biz şimdi Erasmus anlaşmaları yapıyoruz. Ben sorumlu değilim ama takip ediyorum tabii yani birbirimizin işlerini. Biz de Barış sorumlu. Şimdi o Polonya ile kurmak istemiş bir anlaşma. Öğrenciler de bazen talep ediyorlar. Bizim bir de olan anlaşmalarımız iptal oldu. Şimdi Erasmus karşılık kurulması lazım. Yani oradan biz gidiyoruz ya, tamam çok güzel, onlardan da bize gelmesi lazım. Hem hoca hem öğrenci. Polonya reddetmiş. Demiş ki bir kere güvenli bir ülke değilsiniz. Güvenli. Terör var. Bir de demiş sizin dış politikanız izolasyon ne dayanıyor? İzole böyle. O yüzden biz demiş kurmak istemiyoruz. Diğer ülke Polonya yani. Hani o kadar yerlerdeyiz. Ya bizim bir iki tane falan kaldı. Bir Fransa ile kaldı. Anlaşmamız yok yani.
Hmm.
Ben biliyorsun gitmiştim bir hafta.
Evet.
Neyse.
Şimdi.
Evet.
Poyraz da podcast'te yakından katılmak için uğraşıyor. Ben de turizmle devam edeyim. Barcelona turizme savaş açmış. Turist istemiyormuş artık.
Abi nerede gittiler? Çok turist var burada. Ben bir daha gittim dedi ya abi.
Geçen sene 32 milyon turist ağırlamış.
Hangi kiliseydi? O bir yeri böyle ziyaret etmek için böyle bir gün falan yarım gün mü beklemişler?
Bak şehrin nüfusu 1.6 milyonmuş. 32 milyon turist ziyaret etmiş. Bu yüzden de artık şehir merkezine hiçbir yeni otel kurulmasına falan izin verilmiyormuş. Hiçbir bu Airbnb yeni ev açılmasına izin verilmiyormuş. Ya. Evet. Şehir merkezinde. Artık şehrin dışına çıkın diyorlarmış. Bir de şöyle bir şey olmuş. O kadar çok turist gelince mesela kitapçı, işte bakkal, bakkal bunlar restoran değil. Bakkal bunlar hep kapanmaya başlamış. Hep insanlar hani oraları restoran, kafe, turistlere yönelik hizmet veren kişiler daha çok para verdiği için turist ağırlayacak. Bu tarz yerlere verdiği için bu yerlerin kiraları artıp artık standart halkın kullandığı yerlere şehrin içinde bulamamaya başlamışlar. Bu sıkıntı olmuş. Ve yani belediye artık biz buna izin vermeyeceğiz deyip park ücretlerini arttırmışlar. Yani turisti bezdirecek ne varsa koymaya başlamışlar. Öyle diyeyim şey olarak Barcelona şehir olarak. Evet. Diğer haberim.
Pardon çok hızlı oldu.
Hızlı şey yapayım. Bu bir yeni bir dünya rekoru. Hindistan 18 dakika içinde 104 adet uydu fırlatarak dünya rekoru kırmış. Önceki rekor aynı gün içinde 37 uydu fırlatan Rusya'ya aitmiş.
Biz kaç tane fırlattık? Mehmet 50 tane var mı bizim fırlattığımız?
Biz hiç fırlatmadık ki. Hiç yok yani. Ve
bak artık, biraz bile girdi.
Bayağı, bu sayede çok, bu, hızlı ve ucuza fırlattığı için de artık Hindistan'da bayağı bir sektör oluşmaya doğru gidiyormuş. Uydu fırlatma sektörü. Ucuza fırlatıyorlar gördüğün üzere bir günde. Çatır çatır taksi kaldırır gibi. Uydu evet. Roket fırlatmışlar. Evet.
Benim ben bir tane belgesel önermek istiyorum. Under an Arctic Sky isminde bir outdoor fotoğrafçı Chris Burkar ve landscape fotoğrafır yani dış
doğa fotoğrafı.
Doğa fotoğrafı böyle manzara fotoğrafları çekiyor. Çok güzel bir belgesel yapmış bunu. Ben Google'da izledim. Yani var arayınca çıkıyor. Linkini de paylaşırım. Under an Arctic Sky.
Varsa niye sen benden bu filmi bulsana falan diyorsun?
Ama televizyonda nasıl izleyeceğiz Mehmet?
Yani ay Google'da var mı böyle izlenebiliyor mu internetten?
Yani girdim YouTube'da çıktı.
YouTube kanalından o zaman izlesene.
Sen YouTube'dan çıktı Google'da mı? Sonuçta internetten girdim. Bir yerden izledim ben bunu.
Tamam bir belgesel olarak zaten
ama varsa. Acaba şeyini de mi izlemiş olabilirim? Teaser'ını da izlemiş olabilirim.
Yani o kadarını da sen anlayıver bir zahmet.
İşte uykulu uykulu gece bir baktım. Bu kadar oluyor. Neyse artık ilgilenenler bir baksın. Artık teaser mı sonra mı yayınlanır nedir? Şey ama görseller çok güzeldi. Gerçekten adam hak ediyor yani. Öyle landscape şey olmasın. İşte ben gene bir sonraki haberime geçeyim. Madem hazır sazı almışım elime. Şimdi bu haberim de citylab.com sitesinden. Ne oluyor? Skip et. Şimdi Chicago'da eskiden ne yapıyormuşsun? Mesela partiler için otobüs falan böyle kiralanıyor ya. Burada da artık party train kiralayabiliyorsun.
Böyle party ne?
Party train. Yani eski otobüs kiralıyordu. Party
train'i.
Evet.
Train. Ha.
Party train. Dikkatimi dağıttın da ondan öyle oldu.
Dağılmasın. Sen yapıyorsun benim dağılıyor mu?
Allah. Benim dalgıyor. Ben çok sıcak kola diyorum. Kolay kolay. Park içeride. Ve bunun mesela otobüsler için belediye eski izin veriyormuş. İşte park otobüsüne. Şimdi yine belediye parti trenine çevirmiş.
Parti trenine.
Parti trenine dedim ben de.
Tamam, train diyorsun.
Evet, trenine dedim. Şimdi buradan da Poyraz sıkıştırıyor. Ama burada bir tane yasak var, o da alkol yok.
Aa. Ben sen ne anladım de o partide?
Halbuki sen ne kadar çok tüketirsin yani.
Evet yani.
Sen istiyorsan doğum günü kutlayabilirsin, düğün kutlayabilirsin. İşte bu mitzvahları vardır ya, müsevileri, onları yapabilirsin. İstediğin gibi Chicago trenini Chicago Transit Authority buna izin vermiş. Tamam.
Tamam.
Ne kadarmış? $1,800.
Hmm.
Evet. Renting train cost.
Tamam.
Ya alkol yok diye bir yerde yazıyordu. Nerede yazdın? Ha. Evet, gördüm. Gördüm. İşte yemek var, dans edebilirsin, canlı müzik olabilir ama alkol big no demişler. Görüyorsun, ben seni alamam.
Bak gördün mü? Hani bazen yurt dışında da bu konularda çok alkol konusunda ciddi yasaklar olabiliyor.
Hoppa!
Artık Poyraz dayanamadı.
Poyraz çok gürültü yaptı.
Oturduğu yerde.
Evet.
Ben de haberlerimi söyleyeyim, kapatalım istersen. Polisler için kurşun geçirmez bir bariyer. Origami'den esinlenmişler. Şimdi mesela hani çatışma olduğu zaman ben fikri çok hoşuma gitti. Origami fikriyle bak böyle bir...
Ben origami çok yapardım çocukken.
Katlanır bir şekil. Mesela şimdi diyor ki bu şeyde normalde işte polisler kalkan kullanıyor, çelik yelek kullanıyor. Fakat bu vücudun belli bir kısmını koruyabiliyor. Böyle bir şey barikat. Çok hafif. Kumaştan, bu kurşun geçirmez kumaştan yapılmış. 3 kişi hemen arkasına geçip barikat gibi kullanabiliyor. Ve hani ilerleye ilerleye de gidebiliyorlar yani, şey olarak.
Hafif de olduğu için.
Hafif olduğu için çok rahat. Ve burada şey yapıyor. Yani nasıl çalıştığını gösteriyor vereceğim bağlantıdan. Son ve kapanış haberim ve oldukça da ilginç bir haber. Uber, Volkswagen ve Zenefits... Ben Zenefit firmasının daha önce ne olduğunu bilmiyordum. Ortak yönü nedir diye soruyor. Hepsinin ortak yönü kanunu yanıltmak için kod yazmaları diyor. Biliyorsun Volkswagen aslında en bilinen olay piyasalarda. Dizel, Amerika'da dizel otomobillerin çevre standartına uygun olduğunu şey yapmaları için, testlerden geçmesi için bir yazılım yapıyorlar. Ne zaman ki test cihazına girdiklerinde, hani bizde egzoz muayenesi var. Egzoz muayenesine girdiğini sistem tespit ediyor. Mesela vites boşa alınıyor, tekerlekler dönüyor. Otomatikman salınımı durduruyor. Ve bu sayede geçti deniyor. Uber ne yapmış? Uber'de her şehirde Amerika'da yasal değil. Çünkü Uber bizdeki olduğu gibi sırf kendi araçları yok. Amerika'da mesela bizim otomobilimiz var. Ben diyebilirim ki Amerika'da olsaydık ben Uber işi yapmak istiyorum. Kayıt oluyorsun. Kendini taksi gibi kullanıyorsun. Ama her şehir buna izin vermiyor. Uber'de ne yapmış bunu önlemek için? Polisler mesela Uber arayıp da ona ceza kesecek ya. Hı hı. Telefonunu açtığında Uber aktivasyon için kredi kartı gerekiyor. Kredi kartına girdiği zaman kamu personelinin kredi kartı olup olmadığını sistemden kontrol edebiliyormuş.
Haydi.
Kamu personeli olduğunu ve davranış alışkanlıklarından o kişinin polis olup olmadığını tespit ediyormuş yazılımla Uber. Ve eğer polis olduğuna kanaat getirirse harita üstünde Uber araçlarını gösteriyormuş. Ama onlar hiçbir gerçek Uber aracı değil. Öyle rastlantısal ve polis o aracı ben yakalayacağım diye yaptığında aslında öyle bir araç yok.
Ama
ve bu tespit edilmiş
çok
yani.
Çok aldatma, kandırmaca yani.
Evet, evet.
Çok çakallık. Uber de az değil yani.
Evet. Zenefits de bir sigorta şirketiymiş. Türkiye'de de sanırım böyle. Bütün sigorta acentelerinin bir sınavdan geçmeleri gerekiyor. Hatta sigorta eksperleri de Türkiye'de de öyle. Evet, senin abin bu işlerde. Sınavdan geçmeye gerekiyor. Onun için de sanırım bir online eğitim almaları gerekiyormuş. Bunlar da bu kişilerin yazdıkları bir yazılımla sanki o eğitimi almış gibi. Hani bilgisayar başına geçince sanki sayfaları çeviriyor mu yapıyor, ne yapıyor? Hızlı hızlı eğitimleri alıp sınavları geçmiş gibi gösteriyormuş çalışanlarını. Zenefits firması da herhalde Amerika'daki bir sigorta firması. Böyle. Yani sigorta kod yazarak kanunu aldatmış bu üç firma.
Ayıp etmişler. Kınıyoruz kırmızı kart üçüne de.
Evet.
Bu haftalık bu kadar.
Bu haftalık bu kadar. Uzun da yani 40 dakikamızı doldurduk.
Pek içime sinmedi ama hadi bakalım.
Evet, bu hafta biraz yoğun oldu. Hatta ben de biraz yoğun oldum. O yüzden de çok geç saatte bu yayını kayda aldık. Çünkü mutlaka bir salıya yayınımızı girme hedefimiz var. Hafta sonu da anca editörlük işini bu dosyaların hazırlayabiliyorum. Edit işini. Umarız gelecek hafta daha dolu dolu bir içerikle karşınıza çıkarız.
Biraz uyurken yaptığımızda daha rahat oluyor. Şimdi ben böyle ne diyeceğimi şaşırıyorum. Ekrana bakıyor, rahatsız oluyorum. Şu an zaten benim kucağımda Mehmet gayet rahat koltuğunda, böyle hakim her şeye. Bütün ekranlara, işte mikrofona. Ben bir eğil, bir kalk, bir işte kucakla falan derken oğlumla meşgul oluyorum. Çok keyifli ama.
O zaman evet. Her zaman yorumlarınızı bekleriz. Facebook grubumuza da bekleriz.
Platform. Havadan Sudan Platform.
Havadan Sudan grubu.
Grubu.
Grubu. Onun dışında e-maillerinizi bekleriz. havadansudan@35mm.com. Bu arada web sitemizi de güncelledik ama daha çok benim işimle ilgili görsel olarak biraz zenginleşti.
Fotoğraflar gitmesin de bence.
Senin fotoğraflar duruyor.
Yani.
Senin fotoğraflar duruyor. Onun dışında her zaman yorumlarınızı bekleriz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşçakalın.
Müzik Arda Görgün.